Ran Kitap sunar. Kar Altında. Yazan Stefan Zweig. Seslendiren Barış Özgenç. 1. Kar Altında. 14. yüzyılın karakteristik ağırlığını taşıyan yapılarıyla Polonya sınırının hemen yanında küçük bir ortaçağ Alman şehri. Kasabanın sokaklarına normalde hakim olan renklilik ve canlılık tek bir şekle, şehrin geniş surları üzerinde birikmiş ve gecenin donuk sis örtüsüyle kapladığı kulelerin tepelerine de yığılmış, göz kamaştırıcı ve parıldayan bir beyaza dönüşmüştü. Gece hızla çöküyordu. Sokakların sesli ve telaşlı hareketliliği, meşgul insanların faaliyeti, uzaklardan yankılanan kesintisiz bir uğultuya dönüşmüştü. Bu uğultu sadece düzenli aralıklarla akşam çanlarının tek düze şarkısıyla kesiliyordu. Yorgun ve uykuya hasret işçiler için günün sonu nihayet gelmişti. Işıklar tamamen kapanmadan önce giderek dağılıp azalıyordu. Şehir tek bir canlıymış gibi derin bir uykuya dalmıştı. Tüm sesler kesildi. Kır rüzgarının titrek sesi yumuşak bir ninniye dönüşmüştü. Sadece yere düşen kar tanelerinin hafif sesi duyulabiliyordu. Aniden hafif bir yankı duyuldu. Uzaktan yaklaşan nal seslerine benzeyen belirsiz bir ses duyulabiliyordu. Kuledeki şaşkın bekçi, uyku mahmuru bir şekilde dışarıyı dinlemek için pencereye doğru gitti. Kapıya doğru dört nala ilerleyen bir atlı gördü. Bir dakika sonra atlı soğuktan çatallaşmış bir sesle içeri girmek için izin istedi. Kapı açıldı. Bir adam geçti. Yanında soluklanan atını tutuyordu. Onu hemen kapıcıya emanet etti. Bekçinin tereddütlerini birkaç söz ve yüklü bir miktar parayla aştı ve ardından hızlı adımlarla ilerledi. Köyü iyi bildiği anlaşılıyordu. Bembeyaz parıldayan ıssız pazar yerinden, sessiz arka sokaklardan ve karla kaplı geçitlerden küçük şehrin en ucuna kadar gitti. Burada birbirinin desteğine ihtiyaç duyuyormuş gibi birbirine yaslanmış birkaç küçük ev vardı. Evlerin tümü gösterişsiz, sade, dumandan kararmış ve biraz çarpıktı. Hepsi sonsuz bir sessizliğe dalmış, arka sokaklarda bulunuyordu. Neşe ve şenlik dolu mutlu bir bayramı hiç tatmamış izlenimi veriyorlardı. Kapalı ve kararmış pencereler, sanki pencere camları canlılık ve neşeye izin vermek için hiç açılmamış, güneşin altınsı parlak ışıkları pencere camlarından hiç girmemiş gibiydi. Tek başına, yabancılardan korkan ürkek çocuklar gibi Yahudi mahallesinin dar alanında birbirine sokulmuşlardı. Yabancı bu evlerden birinin nispeten en büyük ve en heybetli olanının önünde durdu. Bu ev, küçük topluluğun en zengin insanına aitti ve aynı zamanda sinagog olarak kullanılıyordu. Kapalı perdelerin kıvrımları arasında bir ışık parıltısı sızıyordu ve aydınlatılan odadan bir ilahi seslendiriliyordu. Hanukkah kutlamaları barışçıl bir şekilde kutlanıyordu. Makabilerin büyük zaferinin kutlaması. Kaderin ezdiği, sürgün edilen ulusun geçmişin gücünü hatırladığı bir gün, yasaların ve hayatın onlara bağışladığı neşeli günlerden biriydi. Ancak ilahiler hüzün ve özlem doluydu. Seslerin metalik tonları dökülen binlerce gözyaşı tarafından daha sert hale geliyordu. İlahi, umutsuz bir sitem gibi yalnız sokakta yankılanıyor ve kayboluyordu. Yabancı, evin önünde bir an hareketsiz, düşüncelere ve rüyalara dalmış şekilde kaybolmuştu. Yüreğinin derinliklerinden gelen bu eski kutsal melodiye istemsizce eşlik ederken gözlerine dolmuş ağır yaşlarla boğazı düğümleniyordu. Ruhu derin bir tanrı korkusuyla doluydu. Ardından kendini toparladı. Tereddütlü adımlarla kapalı kapıya doğru yürüdü ve tokmak kapıya güçlü bir şekilde vurdu ve titretti. Sarsıntı tüm bina boyunca hissedildi. Yukarıda söylenen ilahi, bu ses önceden kararlaştırılmış bir sinyalmiş gibi durdu. Hepsinin rengi attı ve endişeyle birbirlerine bakıyorlardı. Kutlama havası yok olduğunda, ruhu onlara cesaret veren Judas Maccabeus'un muzaffer gücünün hayali dağıldı, az önce gözlerini ışıldatan Yahudi halkının parlak krallığı ortadan kayboldu, yine fakir, korkulu ve çaresiz Yahudilere dönüştüler. Gerçekler tekrar yüzlerine vurmuştu. Korkunç bir sessizlik oluştu. Dua kitabı hahamın titreyen elinden düştü. Hiç kimse titreyen dudaklarına söz geçiremiyordu. Odaya korkunç bir keder hakim oldu ve demir yumruğuyla tüm boğazları kavradı. Hepsi bunun nedenini çok iyi biliyordu. korkunç bir kelime duymuşlardı. Halklarından kanlı anlamını bildikleri yeni bir kelime. Flagellanlar Almanya'da görülmüştü. Bunlar kendinden geçmenin tutkusu ve heyecanı içinde kendi bedenlerini kırbaçlayan vahşi dini fanatiklerdi. Yahudileri en değerli varlıkları olan eski inançlarından zorla koparmak istiyorlardı. Binlerce Yahudi'yi katletmiş ve şehit etmiş sarhoş çılgın bir orduydu. Bu onların en büyük korkusuydu çünkü hepsi saldırıya uğrayan, dövülmeyi, soyulmayı ve boyun eğdirilmeyi kör kaderci bir sabırla kabullenmişlerdi. Hepsi gecenin ortasında kundaklanma ve yağma gibi saldırılardan kurtulmuştu ve böyle anları düşündüklerinde vücutlarını her zaman bir titreme sarıyordu. Birkaç gün önce ilk söylentiler gelmişti. Flagellantlardan oluşan bir kalabalık, daha önce sadece isimleriyle tanıdıkları bölgelere girmişti ve artık çok uzakta olmadıklarına şüphe yoktu. Belki de çoktan gelmişlerdi. Tüm kalplerini büyük bir korku sardı. Kana susamış ordunun bir kez daha sarhoş ve şarapla ıslanmış yüzleri ve ellerinde meşalelerle evlere çılgınca girdiğini görebiliyor, katillerin vahşi şehvetine kurban giden kadınlarına yardım dileyen yüreklendirici çığlıklarını şimdiden duyabiliyor, patlayan silahlarını hissedebiliyorlardı. Her şey çok belirgin ve gerçekçi bir kabus gibiydi. Yabancı başını kaldırıp üst katı dinledi ve kimse kapıyı açmadığı için sessizleşen ve huzuru bozulan evin kapısını tekrar sert ve tehditkar bir şekilde çaldı. Bu arada evin sahibi, dalgalı beyaz sakalının ve ileri yaşının bir patrik görünümünü verdiği haham, duygularına biraz hakim olan ilk kişi oldu. Kısık bir sesle mırıldandı. "Tanrı nasıl istiyorsa." Ardından oldukça hoş bir kız olan torununa doğru eğildi. "Orada kim olduğuna bak Lea," dedi. Genç kızın endişeli hali, onu takip eden kişiye koca gözleriyle yalvararak bakan bir ceylanı andırıyordu. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği genç kız, çekingen adımlarla pencereye doğru ilerledi ve titreyen solgun parmaklarıyla perdeyi araladı. Ruhunun derinliklerinden bir çığlık duyuldu. "Tanrı'ya şükürler olsun, sadece tek bir adam." "Tanrı'ya şükürler olsun," rahatlatıcı bir soluk gibi dört bir yanda yankılandı. Şimdi bu korkunç kabusun çöktüğü donmuş insanlar arasında bir hareketlilik başladı. Birkaç grup şekillendi. Bir kısmı sessizce dua ediyordu. Diğerleri ise şu anda kapıdan gelen yabancının beklenmedik gelişini korku ve şüpheyle tartışıyordu. Tüm odada yeni kesilmiş kütüklerin ve bu kadar insanın verdiği ağır ve baskın bir koku hakimdi. Herkes zengince donatılmış kutlama masasının etrafında toplanmıştı. Masanın üzerinde mumları dalgalanan hafif dumanlar çıkararak cılız aleviyle yanan bu kutsal gecenin sembolü olan yedi kollu şamdan duruyordu. Kadınlar süslenmiş görkemli elbiseler giymişti, erkeklerse beyaz ibadet kuşaklarını sardıkları dökümlü kıyafetler giymişti. Dar odada sadece güçlü bir dindarlığın oluşturabileceği derin bir ciddiyet hakimdi. Yabancı hızlı adımlarla merdivenlerden yukarıya doğru çıktı, odaya girdi. Aynı anda keskin, sert bir hava, açık kapıdan sıcak odaya doğru girdi. Dondurucu soğuk, karla dolu rüzgarla birlikte içeri doldu ve herkes buz kesti. Ani rüzgar, can çekişerek hala ileri geri hareket eden bir mum hariç tüm mumları söndürdü. Soğuk gece, duvarlardan içeri girmiş gibi odayı ağır ve kasvetli bir loşluk sardı. Aniden huzurlu ve sakin ortam yok oldu. Herkes kutsal mumların söndürülmesiyle ilgili korkunç uğursuzluğu hissetti ve bu batıl inanç onları yeniden ürpertti. Ama kimse tek kelime etmeye cesaret edemiyordu. Kapıda 30 yaşından daha genç, uzun boylu, siyah sakallı bir adam duruyordu. Kendisini soğuktan koruyan paltosunu ve şapkasını hızla çıkarttı. Bir anda, yüzü son mum alevinin küçük titrek ışığında görünür hale geldiğinde, Lea ona doğru atıldı ve onu kucakladı. Bu adam, komşu kasabadan nişanlısı Joshua'ydı. Diğerleri de heyecanla etrafına toplandı ve onu samimi bir şekilde selamladılar ve sustular. Genç adam yüzünde ciddi, üzücü bir ifadeyle nişanlısını geri itmişti. Taşıdığı korkunç, trajik sır alnında derin izler oluşturmuştu. Tüm bakışlar endişeli şekilde ona yöneldi. Duygularının şiddetine hakim olup konuşmayı başaramıyordu. Etrafındakilerin ellerini kavradı ve ağır sır yavaşça dudaklarından döküldü. "Flagellantlar burada." Ona sorgulayıcı şekilde bakan gözler dondu ve tuttuğu eldeki nabzın aniden neredeyse durduğunu hissedebiliyordu. Elleri titreyen haham ağır masadan destek aldı. Masanın üzerindeki kristal kadehler usulca şarkı söylemeye ve onlardan titreşen notalar yükselmeye başladı. Korku, ezilen kalpleri yeniden ele geçirdi ve haberi veren adama bakan şaşkın ve üzgün yüzlerdeki son kan damlacıklarını da çekip aldı. Son mum bir kez daha titreşti ve söndü. Sadece asılı bir lamba hala bu kelimenin yıldırım gibi çarptığı bitkin, harap insanları aydınlatıyordu. Bir ses, kaderin darbelerinde kabullenmiş sözlerini yumuşak bir şekilde mırıldandı. Tanrı böyle istedi. Ama diğerleri hala şaşkın şekilde duruyordu. Yeni gelen adam, kendi sözlerini duymak istemiyormuş gibi isteksiz ve çok üzüntülü bir sesle konuşmaya devam etti. Geliyorlar, çok kalabalıklar, yüzlerce kişiler ve onlara bir sürü insan da eşlik ediyor. Ellerinde kan var, binlerce insan öldürdüler. Benim şehrimden geçtiler, herkesi öldürdüler. Benim kasabama gelmişlerdi. Konuşması gözyaşları döken bir kadının korkunç çığlığı tarafından kesintiye uğradı. Yeni evli genç bir kadın önüne atıldı. Oradalar mı? Peki annem, babam ve kardeşlerim, onlara bir şey oldu mu? Adam ona doğru eğildi ve teselli edici yumuşak bir sesle "Artık bu dünyada acı çekmeyecekler," dedi. Ve yine her şey sessizleşti. Ölümcül bir sessizlik. Ölüm korkusunun korkunç hayaleti onlarlaydı ve hepsini titretiyordu. O şehirde aralarındaki herkesin bir yakını mutlaka vardı. Ardından haham, gümüşü gri sakalından aşağı akan gözyaşlarıyla ölüler için eski kutsal duayı zar zor hakim olduğu kırılgan bir sesle söylemeye başladı. Herkes ona katıldı. Şarkı söylediklerinin farkında bile değillerdi. Ne kelimeleri ne de kendiliğinden takip ettikleri melodiyi bilmiyorlardı. Her biri sadece sevdiklerini düşünüyordu. İlahi giderek daha güçlü hale geldi. Nefesler daha da derinleşti. Dışarı akan duyguların bastırılması daha da zorlaştı. Kelimeler giderek daha da karıştı ve sonunda hepsi vahşi, darmadağınık bir hüzün patlaması içinde birlikte hıçkırarak ağlamaya başladı. Hiçbir kelimenin ifade edemeyeceği sonsuz bir acı hepsini kardeşçe kucaklamıştı. Ortama derin bir sessizlik hakim oldu. Sadece zaman zaman bastırılamayan derin bir hıçkırık duyuluyordu. Sonra tekrar olayları anlatan genç adamın ağır uyuşmuş sesi duyuldu. Hepsi Tanrı'ya seslendi. Kimse hayatta kalmadı. Tanrı'nın rehberliği sayesinde kaçan tek kişi ben oldum. Herkes dini bir refleksle "Şükürler olsun" diye mırıldandı. Yıkılmış, titreyen insanların ağızlarından çıkan kelimeler basma kalıp bir ifade gibi geliyordu. Bir yolculuktan şehre geç döndüm. Yahudi mahallesi yağmacılarla dolmuştu bile. Tanınmadığım için kaçabilirdim. Ama ait olduğum yerde, halkımla, yumrukların düşürdüğü insanlar arasında olmak için içgüdüsel olarak atıldım. Aniden onlardan biri atını bana doğru sürdü. Atının tepesinden bana doğru vurmaya çalıştı. Iskaladı ve eğeri üzerinde sallandı. Sonra aniden yaşama dürtüsü beni ele geçirdi. Bir dürtü bana güç ve cesaret verdi. Onu atından attım ve atına atladım. Buraya gelmek için karanlık gecede ovalara atıldım. Bir gün ve bir gece boyunca ata bindim. Bir an için duraksadı. Sonra sert bir sesle, "Bu kadar yeter. Her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor?" dedi. Herkes hep bir ağızdan cevapladı. "Kaçalım. Kaçmalıyız. Polonya'ya kaçalım." Bu bildikleri tek kurtuluş yöntemiydi. Zayıfların güçlülere karşı mücadelesinin olağan, utanç verici ve aynı zamanda yeri doldurulamaz yöntemiydi. Kimse direnmeyi düşünmemişti. Bir Yahudi kendini savunmak için savaşmalı mıdır? Bu onların gözünde gülünç ve düşünülemezdi. Artık Makabiler zamanında yaşamıyorlardı. Yine kölelik zamanıydı. Mısır zamanına dönmüşlerdi. Yüzyıllar süren göçten sonra yılların silemediği sonsuz güçsüzlük ve kölelik damgası vurulmuştu onlara. Bu nedenle kaçmaları gerekiyordu. Aralarından biri çekinerek kasaba sakinlerinden kendilerini korumalarını isteyebilecekleri önerisinde bulundu. Ancak cevap aşağılayıcı bir gülümseme oldu. Ezilen ulusun kaderi her zaman kendi ve tanrılarının ellerinde olmuştu. Artık kimseye güvenemezlerdi. Şimdi hepsi ne yapacaklarının ayrıntılarını tartışıyordu. Hayattaki tek amacı para biriktirmek olan Zenginliği insan mutluluğunun ve başarısının zirvesi olarak gören bu insanların tümü, şimdi göçlerini hızlandırabilmek için her türlü fedakarlığı yapma konusunda hemfikirdi. Tüm malları şartları ne olursa olsun hazır paraya dönüştürülmeliydi. Arabalar, atlar ve soğuktan korunmak için eşyalar edinmek gerekiyordu. Ölüm korkusu tek bir darbeyle topluluklarının kökleşmiş özelliğini yok etmişti ve hepsini ortak bir irade haline dönüştürmüştü. Tüm solgun, cesareti kırılmış yüzlerde düşünceler tek bir hedefe doğru yönelmişti. Sabah yanan meşalelerini gökyüzüne yansıttığında her şey çoktan tartışılmış ve kararlaştırılmıştı. Dünyayı dolaşmış olan halklarının alışkanlığıyla duruma boyun eğdiler ve alınan son kararlar ve planlar tekrar dualarında yer aldı. Herkes kendi görevini yerine getirmek için dışarı çıktı. Parıldayan sokaklarda yüksek duvarlar oluşturmuş kar tanelerinin gizemli şarkısı altında birçok kere iç çekildi. Büyük şehir girişinin hareketli kapısı kaçanların son arabasının arkasından kasvetli şekilde kapandı. Ay yukarıdaki gökyüzünde sadece zayıf bir şekilde parlıyordu. Ancak yaydığı ışınlar, giysilerde biriken, atların soluk alan burunlarının çevresinden geçen ve kalın kar yığınlarından zorlukla geçen tekerlekler altında gıcırdayan, korkusuz şekilde dans eden sayısız kar tanesini gümüşi renge boyuyordu. Arabanın içinden kısık sesli fısıltılar duyuluyordu. Kadınlar hala gözlerinin önünde bulunan büyük ve kendinden emin şehirleriyle ilgili anılarını hüzünlü ve yumuşak bir şekilde sessizce paylaşıyordu. Soru soran ve binlerce şeyi merak eden çocuk sesleri yavaş yavaş daha sessiz hale geliyor, azalıyor ve en sonunda yerini uykuda çıkardıkları nefes seslerine bırakıyordu ve gelecekteki umutlarını endişeyle tartışan ve arada dualar mırıldanan erkeklerin yankılı ses tonları arasında kayboluyordu. Onları bir araya getiren şeyin farkındalardı. Dondurucu nefesi her bir delik ve açıklıktan giren ve sürücülerin parmaklarını donduran soğuğun verdiği korkuyla birbirlerine sokulmuşlardı. En baştaki araba durdu. Ardından diğer tüm arabalar da durdu. Göç halindeki çadırların içinden neden durduklarını öğrenmek için soluk yüzler dışarı bakmaya başladı. En yaşlıları ilk arabadan indi ve herkes onu takip etti. Çünkü hepsi neden durduklarını anlamıştı. Henüz kasabadan çok uzaklaşmamışlardı. Beyaz karların arasından geniş bir ovada kule hala belirsiz bir biçimde görülebiliyordu. Tehditkar bir el gibi yükselmişti ve zirvesinde bir yüzükteki taşı andıran parlak bir parıltı seçilebiliyordu. Burada her şey bir gölün donmuş yüzeyi gibi düz ve beyazdı. Sadece yer yer düzenli küçük tepecikler görülebiliyordu. Bunların altında tüm ulusları gibi sürgün edilmiş ve yalnız, ana vatanından uzakta, sessiz ve sonsuz bir ebedi istirahatgah bulmuş sevdikleri insanların yattığını biliyorlardı. Derin sessizlik sadece hafif hıçkırıklarla deliniyordu. Sıcak gözyaşları, buz kesmiş, acı çeken yüzlerden aşağı süzülüyordu ve karlar üzerinde parlayan buz damlacıklarına dönüşüyordu. Ölüm korkusu ortadan kalkmış, unutulmuştu. Bu sessiz ve derin huzuru izliyorlardı. Hepsi aynı anda sevdikleriyle birlikte bu iyi yerde sonsuz ve huzurlu istirahate çekilmek için gözyaşı yüklü, müthiş güçlü bir özlem duydular. Çocukluklarının çoğu, bir daha asla yaşayamayacakları bir sürü güzel hatıra, sonsuz mutluluk bu beyaz örtünün altında yatıyordu. Herkes iyi yer için özlemle doluydu. Ama zaman onlara baskı yapıyordu. Yeniden arabalara binip birbirlerine sokuldular. Dışarıdaki aşırı soğuk havayı hissetmemişlerdi. Şimdi dondurucu soğuk, ürperen ve titreyen bedenlerinde dolaşıyor ve dişlerini zangırdatıyordu. Arabaların içinde, karanlıkta, tarif edilemez ısraf ve sonsuz kahır ifadeleriyle birbirlerine bakıyorlardı. Düşünceleri sürekli geldikleri yöne dönüyordu. Çünkü arabaların kardaki geniş izleri özlemlerinin yerine, iyi yere geri götürüyordu. Saat gece yarısını geçmişti. Arabalar şehirden çok uzaktaydı. Düşen karın parlak yansımalarının beyaz perdeler oluşturduğu, ayın parlaklığıyla aydınlatılan uçsuz bucaksız ovanın ortasına gelmişlerdi. Güçlü atlar, tekerleklere yapışan kar tabakası yüzünden zor yol alıyordu. Arabalar yavaşça ve neredeyse fark edilmeden, her an duracakmış gibi gitgide daha tereddütlü bir şekilde ilerliyordu. Soğuk, giderek korku verici bir hal almaya başlamıştı ve hareketliliğini çoktan kaybetmiş olan vücutlarını çelik bıçaklar gibi kesiyordu. Rüzgar yavaş yavaş güçleniyordu. Tekerlekleri takırdatıyor ve endişe verici şarkılar söylüyordu. Kurbanlarına uzanmış dev bir el varmış gibi arabaların üzerindeki çadırları çekiliyordu ve kas katı kesilmiş parmaklar onları güçlükle tutuyordu. Fırtına daha da güçlendi ve donmuş dudaklarından kelimeleri büyük bir zorlukla çıkaran erkeklerin sessizce fısıldadığı dualar duyulabiliyordu. Rüzgarın ıslık sesleri, kadınların gelecek endişesinden ve şaşkınlıktan kaynaklanan ağlayışlarını ve soğuktan yorgunluklarını unutan çocukların inatçı sızlanmasını tamamen bastırıyordu. Tekerlekler karın üstünden inleyerek geçiyordu. Son arabada Lea, hüzünlü ve tek düze bir ses tonuyla tanık olduğu felaketi anlatan nişanlısının kollarına sarılmıştı. Nişanlısının güçlü kolları sanki onu soğuktan ve acıdan korumak istiyormuş gibi küçük ve narin vücudunun etrafını sarmıştı. Kız adama minnettar gözlerle bakıyordu. Feryat ve fırtına seslerinin karmaşası içinde onları bir an tehlike ve ölüm düşüncelerinden uzaklaştıran birkaç şefkatli söz söylediler. Birden herkes sert bir sarsıntıyla sarsıldı. Ardından araba durdu. Fırtınanın şiddetli sesinin arasından en öndeki arabadan konuşmalar, kamçı sesleri ve bitmeyen heyecanlı fısıldamalar geliyordu. İnsanlar arabalarından çıkıp bir atın düştüğü ve diğerini de sürüklediği yere doğru dondurucu soğukta ilerlemeye çalışıyordu. Erkekler yardım etmek için hayvanların etrafına toplandılar. Ancak yapacak bir şey yoktu. Rüzgar bezden bebeklermiş gibi üzerlerine üflüyordu. Kar taneleri gözlerini kapatıyordu. Parmakları kas katı, güçsüz ve tahta gibi hareketsiz duruyordu. Etrafta yardım imkanı yoktu. Karın loş ışığında ufku görülmeyen, uçsuz bucaksızlığından gurur duyan bir ova ve bağırışlarını yutan bir fırtına vardı. O anda acınası durumlarının tam farkına vardılar. Ölüm, yeni ve daha ürkütücü bir şekilde onlara kucağını açmıştı. Onlarsa doğanın yenilmez, baş edilemez gücünün, soğuğun kaçınılmaz silahının karşısında savunmasız yan yana bekleyeceklerdi. Fırtına sürekli kulaklarına "Burada ölmelisin, ölmelisin" diye fısıldarken ölüm korkusu kaderlerine çaresiz bir boyun eğiş haline geliyordu. Kimse bunu kelimelerle ifade etmedi ama hepsi aynı anda aynı şeyi düşündü. Elleri ve bacakları kas katı kesilmiş şekilde arabalara yeniden binmeye çalıştılar. Birbirlerine sokulup ölümü bekleyeceklerdi. Artık yardım beklemiyorlardı. Birbirlerine sokuldular. Herkes ölümde birleşmek için en sevdiği kişinin yanına oturmuştu. Dışarıda edebi yoldaşları fırtına ölüm şarkısı fısıldıyordu ve kar taneleri arabaların etrafında harika, parıltılı bir tabut hazırlamaya başlamıştı. Ve yavaş yavaş ölüm üzerlerine çökmüştü. Bütün köşelerden ve açıklıklardan içeriye buz gibi ısıran bir soğuk giriyordu. Başaracağından emin, dikkatli bir zehir gibi kolları ve bacakları kavruyordu. Dakikalar yavaş geçiyordu. Sanki görevini tamamlamak için ölüme yeterli zaman vermek istiyormuş gibi. Uzun ağır saatler geçiyor, her biri umutsuz ruhları sonsuzluğa taşıyordu. Fırtına neşeyle şarkı söylüyor ve bu olağan dramaya vahşi bir alaycılıkla gülüyordu. Ay, gümüşü rengini hayata ve ölüme bilinçsizce yayıyordu. Son arabada derin bir sessizlik vardı. Bazıları zaten ölmüştü, diğerleri donarak ölmenin, ölümü daha çekici hale getirdiği sanrılar görüyordu. Ama hepsi sessiz ve cansızdı. Sadece düşünceleri kızgın şimşekler gibi rastgele bir yerlere düşüyordu. Joshua soğuk parmaklarıyla nişanlısını sarmalıyordu. Genç kız zaten ölmüştü ama o henüz bunun farkında değildi. Hayal ediyordu. Hoş kokulu, sıcacık bir odada nişanlısıyla birlikte oturuyordu. Altın şamdan 7 mumuyla yanıyordu ve daha önce olduğu gibi herkes etrafında toplanmıştı. Neşeli kutlamaların parıltısı dostça sohbetler eden ve dualar söyleyen, gülümseyen yüzlerine yansıyordu. Ana kapıdan uzun zaman önce ölmüş insanlar, hatta ölmüş anne ve babası giriyordu ama bu onu artık şaşırtmıyordu. Birbirlerini şefkatle öpüyorlardı ve konuşuyorlardı. Gittikçe daha fazla insan yaklaşıyordu. Eski solmuş giysiler giymiş Yahudiler ve kahramanlar geliyordu. Yudah, Makabi ve diğerleri onlarla oturuyorlardı, sohbet ediyorlardı ve neşelilerdi. Sürekli daha fazla insan gelmeye devam ediyordu. O da insanlarla dolup taşıyordu. Gözleri sürekli olarak daha hızlı ve daha hızlı dolaşan ve birbirlerini iten bir grup insandan yorulmuştu. Kulağı uğulduyordu. Nabzı giderek artıyor, güm güm atıyordu. Daha sıcak, giderek daha da sıcak oluyordu. Aniden her şey sessizleşti ve bitti. Artık güneş doğmuştu ve dönerek yere düşmeye devam eden kar taneleri elmas gibi parlıyordu. Ovada bir gecede oluşan karla kaplı geniş tepecik, değerli taşlarla kaplıymış gibi parıldıyordu. Bu aniden parlamaya başlayan güçlü, neşeli bir güneşti. Aslında bahar çok uzak değildi. Yakında her şey tekrar canlanacak ve yeşil hale gelecekti ve hayatlarında hiç baharı tatmamış bu zavallı, yolunu kaybetmiş ve donmuş Yahudilerin mezarlarının üstündeki bu beyaz örtüyü kaldıracaktı.